Ankara, Ankara.
Beşikler vermişim Nuh'a, salıncaklar, hamaklar. Avva anan dünkü çocuk sayılır. Anadolu'yum ben, tanıyor musun? Ahmet Arif Anadolu şiirinde böyle başlar bu toprakları anlatmaya. Binlerce yıldır anlatılan bir öyküdür bu. Binlerce yıldır hiç susmadan, bıkmadan, usanmadan ulaştırır sesini Anadolu. Efsanedir, destandır, türküdür, ağıttır o ses. Nice uygarlıklar gelir geçer, yüzlerce, binlerce iz bırakır. Kimi damgasını vurur tarihe, tarihin akışına yön verir, kimi dünyada benzeri olmayan bir anıt bırakır bize, kimi sabırla bekler binlerce yıllık tanıklıklarını ortaya dökeceği günü. İnsanlığın en eski dönemlerinden günümüze kadar onlarca uygarlığın mirasına sahip Anadolu. Bu mirasa sahip çıkmak, korumak, tanıtmak ve gelecek nesillere bu emaneti aktarmak çok önemli. Ama bir o kadar da zor. Ankara, Ankara'da bugün hem ülkemizin hem de başkentimizin en önemli müzelerinden birini, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ni konuşacağız. Konuklarımız araştırmacı yazar Doktor Necati Yalçın ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürü Yusuf Kıraç. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. Teşekkür ederiz.
2021 yılında 100. yaşını kutladı Anadolu Medeniyetleri Müzesi. Müzenin kuruluş öyküsü çok etkileyici. Buradan başlayalım istiyoruz. Çünkü meclis açılmış ama henüz cumhuriyet ilan edilmemiş. Hatta Kurtuluş Savaşı sonlanmamış ancak Mustafa Kemal Atatürk bir müze kurulması emrini veriyor. Burada çok önemli mesajlar var aslında ve Atatürk'ün ne kadar ileri görüşlü olduğu, kültür ve sanata ne kadar değer verdiği bu önem de ortaya çıkıyor. Bir yanda savaş devam ediyor, diğer yandan o eski eserlerin o zamanki söyleyişle Asar-ı Atika'nın toplanarak bir müze kurulması emri geliyor. Nasıl karşılanıyor acaba bu fikir? Dönemin koşulları çok çetin. Böylesi bir dönemde bu müze nasıl kuruluyor?
Öncelikle bizi bu programa davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Anadolu Medeniyetler Müzesi hakikaten bir asırlık çınar. Ulu Önder 1920 yılında Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi kuruluyor. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin içerisinde HARS yani Kültür Müdürlüğü diye bir birim oluşturuluyor ve savaşın son savunma hattı olan Sakarya Meydan Muharebesi de aynı zamanda devam ediyor. Çok çetin orada savaş devam ediyor. Son savunma hattı kaybedildiği takdirde tüm Anadolu kaybolacak. Hatta orada da tarihle bütünleştirilen böyle moral bozucu hikayeler söylüyor Yunan kuvvetleri. İşte biz burada Gordion'un düğümünü çözüp tüm Anadolu'ya hakim olacağız gibi moral bozucu hem siyasi hem bilfiil fiziki savaş devam ediyor. Ve elinizde maalesef tertip olmayan, düzenli olmayan bir ordunuz var. Düzensiz bir orduyla da siz son savunma hattında çarpışıyorsunuz. Böyle bir ortamda, böyle bir kurtuluş mücadelesinin içerisinde bir taraftan da yokluk var tabii. Böyle bir kurtuluş mücadelesinin içerisinde Ulu Önder diyor ki Ankara'da bir eti müzesi kuralım. Ve bu sözden sonra tekrar savaşa gidiyor. Öyle bir inanç ki bu aslında. Biz bu savaşı alacağız, büyük bir devlet kuracağız ve başkentimizde de mutlaka bir müze olması lazım. O da Eti Müzesi diye talimat buyuruyor ve o talimat üzerine ilk Mübarek Galip, daha sonra Hamid Zübeyir Koşay gibi isimler çalışmalara başlıyorlar. Ankara Kalesi'nde İlk defa Akkale Burcu'nun olduğu yerde bir müze kurma çalışmaları devam ediyor. Tabii müze kurma çalışmaları yine Müze-i Hümayun İstanbul'da onunla istişare ediyorlar ve bir mühür geliyor. Asar-ı Atika Ankara Müzesi 1921 diye ve o mühürle birlikte bilfiil resmen kurulmuş oluyor. Tabii Akkale Burcu çok küçük. İki odacıktan oluşan bir müze. İlk etapta kurulmuş müze. Birkaç vitrinle ancak müzecilik çalışmaları başlatılıyor. Ama Türkiye geneline talimatlar verilmiş. Cumhuriyet kurulmuş. Genç Cumhuriyet'in tüm asarı, atikaları, eski eserleri Ankara'da toplanması isteniyor. Ve bakıyorlar ki bunun Akkale Burcu değil, kalenin tamamını müze yapsanız yetmeyecek. Yeni bir müze arayışına giriliyor. Ve 1938 yılında Merkez Bankası'na ayrılmış olan Fatih dönemi iki yapısından bir tanesi için Hamit Sübeyir Koşay mutlaka Mahmut Paşa Bedesteni'nin terk edilmiş, yıkılmış vaziyetteki Mahmut Paşa Bedesteni'nin müze olmasıyla ilgili Ulu Önder'e gayri resmi bir başvuruda bulunuyor. Belki de Ulu Önder'in son kararlarından biri de bu. Tamam, orayı müze yapalım diye Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin bugünkü bulunduğu Mahmut Paşa Bedesteni'nin müze olması talimatını da yine kendisi veriyor.
Evet, Atatürk müzikten sanata, arkeolojiye gerçekten o dönemde çok öngörülü emirlerde bulunmuş diyebiliriz. Dönemi itibariyle o tarihlerde müzenin kurulmuş olmasının önemi nedir sizce Sayın Hoca?
Öncelikle ben de teşekkür ediyorum. Bu programda sizlerle birlikte olmak çok mutluluk verici. Müdürüm çok güzel anlattı. Mahmut Paşa Bedesteni hani yıkılmış, terk edilmiş dedi ya. Madem Atatürk'e de Ulu Önder'e de konu geldi. Ben burada hep bir şeye dikkat çekiyorum. Onun bu bedestenin yanma tarihi Ulu Önder'in doğum tarihi. Yani bu bina yanarken bir çocuk doğuyor ve o çocuk ölmeden önce belki de son talimatlarından birini bu binanın kurtulması için veriyor. Bu inanılmaz tarihi bir ne denir buna?
Eş zamanlılık denebilir. Eş zamanlılık. Yaklaşımla.
Evet, evet. Bir. İki. Ulu Önder tıpkı Yusuf Bey'in dediği gibi olmadık zamanda işte kuralım müzeyi. Burada dediği gibi büyük devlet olacağız. Bu toprağın altındakiler de bizim, üstündekiler de bizim mesajıyla bunu veriyor ve yine bu savaşlardan birinde çadırdan çıkıp savaş anıya, yani savaşa uzakta bir yerde değil, o bir takım komutanlara öyle diyor, siz çok uzaktaydınız onun için kaybettiniz diyor mesela sonradan konuştuklarında. Bu savaşın içinde çadırdan çıktığında diyor ki İsmet, bu kitabı sen de okumalısın yahu. Yani çok pardon, toz duman içinde çadırdan çıkıyor ve bir kitap tavsiyesinde bulunuyor. Bulunduğu kitap tavsiyesi de Çalı Kuşu. Bu arada o basılmış değil. Gazetelerde tefrika denilen sayfa sayfa çıkmış. Onu alıyor eline ve üst üste koyuyor. 1 2 3 diye biriktirmiş. İsmet, bunu sen de okumalısın. Dolayısıyla böyle kitaba, kültüre bu kadar sıcak, bu kadar iyi bakan, öngörülü bir insan. Dolayısıyla müzenin de kurulması emrini o günlerde veriyor ve bizi hiç şaşırtmıyor. Hatta her geçen günde bir şey öğreniyoruz kendisiyle ilgili. Mesela ben bu programda, bizim çıkacak kitabımızda da yazıyorum. Akkale'nin de müze olarak iki odacığının da sembolik de olsa açılması gerektiğini aslında düşünüyorum. Bilmiyorum müdürüm ne düşünüyor ama çünkü orada açılmış Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne bağlı olarak Akkale'de de bir şeyler yapılınmasını, yani turizm anlamında bence oradan da faydalanılmasını, çünkü şu anda büyük şehrin 3 etapta yaptığı bir kalede yenileme çalışmaları var ve bildiğim kadarıyla 3. etaba geçildi. İlk 2 etap bitti. Yani bir zincir oluşturulduğunda Akkale'de bu Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nden başlayan bir yürüyüşte, bir turda bence çok cazip bir tur oluşturur. Dolayısıyla Anadolu Medeniyetleri Müzesi sevgili müdürümüzle birlikte sadece Ankara'nın değil, Türkiye'nin değil, bence dünyanın en önemli müzelerinden biri. Bu anlamda çok değerli ve müdürüm bunu her zaman söyler ama vakit dar diye belki söyleyemedi. Dünya müzeleriyle karşılaştırdığımızda dünyada bir kere ödül almış bir müze. Dünya müzeleriyle karşılaştırılıyor her zaman ama bizimkinin korkunç bir üstünlüğü var. Hiçbiri çalıntı eser değil. Hepsi bu topraklara ait eserler. Dolayısıyla Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin vitrinleri arasında yürürken bırakın çalıntı bir eseri, kendi memleketinizden bir eseri görerek heyecanlanmanız mümkün. Anadolu medeniyetleri
hocam,
var içinde çünkü.
Hocam çok önemli bir noktaya gerçekten parmak bastınız. Bize ait olması, bizim topraklara, bizim bu üzerinde yaşadığımız coğrafyaya ait eserlerin olması gerçekten çok önemli bir nokta. Şöyle bir toparlayacak olursak, Ankara'nın başkent oluşu ve Cumhuriyet'in ilanından sonra Anadolu'nun her yerinden tarihi eserler gelmeye başlar. Ankara Kalesi'nin burçlarından birinde Asar-ı Atika Ankara Müzesi adıyla ilk müze kurulur. Ancak Boğazköy ve Alacahöyük kazılarında ortaya çıkan Hitit uygarlığına ait eserler dünya çapında büyük ilgi çeker. Hitit dönemine ait çok sayıda eserin sergilenmesinden dolayı Eti Müzesi olarak da anılmaya başlanır. Ancak mekansal olarak yeterli olmaz burası ve Mahmut Paşa bedesteniyle Kurşunlu Han'ın onarılarak müzeye dönüştürülmesi önerilir. O dönemde bu iki yapıda oldukça harap durumdadır. Mahmut Paşa bedestenine taşınmasından sonra Arkeoloji Müzesi adını alır. Burada kısaca eklemek istedikleriniz var mıdır?
Ben hocamın bahsettiği konuyu, biraz önceki konu girizgah olarak girmedim, geniş tutmadım yani açıkçası girizgah olduğu için. Aslında ona da değineceğim. Evet, Fatih döneminde yapılmış bir bina. Bizim Mahmut Paşa bedesteni ve Rum Mehmet Paşa Kurşunlu Han, her ikisi de Fatih döneminde yapılmış. İkisi de yine Ankara'nın Cumhuriyet öncesinde önemli bir şehir olması, önemli bir ticaret merkezi olmasıyla ilgili ve Osmanlı'nın Anadolu'daki tek gümrük binası olmasıyla ilgili önemli bir binalardır. Tescilli taşınmaz kültür varlıklarıdır. Tabii ne satıyordu, ne vardı burada? Yani Osmanlı döneminde de çok önemliydi Ankara. Roma döneminde de Ankara çok önemli bir şehirdi. Tabii bunlar derinlik olarak birazdan belki konular açıldıkça geleceğiz. Ama Anadolu Medeniyetler Müzesi'nin kuruluşundaki binalar soft gümrük binası olarak kullanılan binalardı. Yani Ankara keçisinin yünlerinin Venedik'e ihraç edildiği yerlerdi burası. Bu anlamda da önemli binalardı. Ancak 1820'lerden sonra İngilizler Ankara keçilerini Güney Afrika'da yetiştirmeye başlayıp sanayi devrimiyle birlikte softu daha aktif kullanmaya başlayınca biz rekabeti kaybediyoruz, önemini kaybetmeye başlıyor. Hı. 1881'de büyük yangında da maalesef terk ediliyor, yıkılıyor. 1940 yılında Alman Gütürbök başkanlığında binaların restorasyonu tamamlanıyor. Taş eserler salon dediğimiz salonda eserler konmaya başlıyor. Bahsettiğiniz üzere Boğazköy, Kültepe, Hattuşa, Hitit eserleri var. Ama bunun yanında Urartu eserleri var. Çatalhöyük'ten Neolitik eserleri var. Ve yine Ankara'nın bir başkent olmasıyla ilgili Gordion, Kiriklerin başkenti Gordion'dan da Frig eserleri var. Ve bu eserlerin hepsi Akkale Burcu'ndaki o küçük iki odaya sığma şans mümkün değil. Hı hı. 1940 yılından itibaren Anadolu Medeniyetler Müzesi'ne getiriliyor. Özelliklerinden biri de müzenin Paleolitik dönemden itibaren, ki Paleolitik dönemde arkeolojide 1 milyon, M.Ö. 1 milyon tarihinden başlar ve Paleolitik dönemden günümüze kadar Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde Anadolu eserlerini görebilirsiniz. Periyodik olarak dönem dönem görebilirsiniz. Yani Paleolitik dönemde insanlık gelişimi nasılmış, Neolitik'te nasıl gelişmeler sağlanmış eserleriyle birlikte. Kalkolitik döneme geldiğinizde eserlerdeki değişimler, bezemeler, motiflerde sanatsal farklılıkları görüyorsunuz. Tunç dönemi başlıyor yine.
Bunları müzede de görebiliyoruz.
Tabii ki
müzede
bunu
zaman aslında bunu adım söylemek
adım
lazım.
Adım adım görüyorsunuz.
Kronolojik olarak
düzenlenmiş. Kronolojik olarak görüyorsunuz. Hı hı. Sonra Asur dönemi, yazının Anadolu'ya gelişi, sonra Hitit dönemi, Hitit döneminin imparatorluk yazışmalarını görüyorsunuz. Sonra Geçitit dönemini görüyorsunuz. Yani Hititlerin imparatorluğu dağılmış ama Geçitit devletçikleri var. Onların eserlerini görüyorsunuz. Sonra Frigleri görüyorsunuz. Urartuları görüyorsunuz. Sonra dönüyorsunuz, Roma eserlerini görüyorsunuz. Helenistik dönemi görüyorsunuz. Bizans'ı, Selçuklu'yu ve Osmanlı'ya kadar, Cumhuriyet'e gelene kadar tüm eserleri görüyorsunuz. Böyle birkaç dünyada müze var ama bizim müzenin dünyadakiler öne çıkan özelliği ise tamamının Anadolu'ya ait, evet, herhangi bir kaçakçılığa konu olmamış Anadolu eserlerinden oluşan bir müze.
Evet. Evet, Sayın Kıraç, Anadolu Medeniyetleri Müzesi adını ne zaman alıyor müzemiz?
Anadolu Medeniyetleri bahsettiğiniz gibi Almanların aslında bir tezi var. Üstün ırktan yola çıkarak Hititlerin Almanların ilk ırkı olduğunu ve dünyadaki üstün ırk olduğunu söyleyen bir tezleri var. Ama Ulu Önder o tezin karşısında şunu söylüyor. Hititler değil Etiler ve Hititler dediğiniz kavim Anadolu'dadır. Onların devamı da biziz diyor. Yani Anadolu'daki tüm eserlerin sahibi de biziz. Oradaki o insanlar, o kavimlerin devamı da biziz diyor. Hı hı. Bundan yola çıkarak ilk Eti Müzesi. Çünkü tüm eserleri burada. Hı hı. Yani Hititler dediğiniz işte Çorum bölgesinde başlayan ama tüm Anadolu'nun İzmir kıyılarına kadar giden, diğer tarafta Trakya'ya geçene kadar uzanan topraklarda Anadolu'da şehir devletlerinin olduğu bir büyük imparatorluk. Hatta tarihteki ilk yazılı anlaşmaya imza atan bir devlet. Mısır'a biliyorsunuz 1294'teki Kadeş Savaşı'nda dünyadaki ilk yazılı anlaşmadır. Evet. Kadeş Anlaşması yapılıyor ve bu tablete yazılıyor. Hı hı. O tabletin şu anda tabletin orijinali bizde değil İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde ama o tableti yapan kralların eşlerinin dostluk yazışmaları bizde. Yani o anlamda da hani Hititleri şunun için söylüyorum çok büyük bir imparatorluk. Ve dünyadaki tüm uygarlıklar bu imparatorluğun devamı olma peşindeler. Ama diyor ki hayır Ulu Önder. Çünkü çok önemli bir geçmiş bilgisi de var. Diyor ki hayır Anadolu'ya aittir Hititler ve onun devamı biziz. Eğer Hititlerle ilgili söz söyleyecek bir durum varsa onu biz söyleriz diye başlıyor. Daha sonrasında onun için Eti Müzesi diye başlıyor. Sonra 12-13 tane farklı uygarlığın eserleri gelmeye başlayınca diyorlar ki Arkeoloji Müzesi, Ankara Arkeoloji Müzesi diyorlar. Sonra bu eserlerin aslında farklı medeniyetlere ait olduğu ortaya çıkınca farklı medeniyetlerin makaleleri, kitapçıkları çıkmaya başlayınca o zaman da son ismini alıyor. Anadolu Medeniyetleri Müzesi olarak devam ediyoruz biz de ki en uygunu da bence öyle olması gerekiyor.
Bir de Necati Hocam'a da söz verelim. Ekleyecekleriniz vardır herhalde değil mi?
Şimdi Yusuf Bey de bitiremez ben de bitiremem büyük ihtimalle ama özetle geçelim. Ben dinleyiciler için hoş bir şey de olsun diye bir isimden söz etmek istiyorum. Henry Bunting adında coğrafyayı resimleyerek coğrafyadaki bazı yerleri karakterize, insan ya da hayvan karakterize ederek canlandıran, internette de adı yazınca çıkacak bir eserden bahsedeyim. 1581 bunun basıldığı tarih. İşte Amerika'yı bir şeye benzetmiş, o kıtayı bir şeye benzetmiş. Şimdi sıkı durun. Anadolu'yu bir kısrak yapıp 1581'de kısrak başı haline getirmiş. Nazım Hikmet yüzyıllar sonra dört nala gelip uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim diyerek 400 yıl önce o resimli haritayı gördü mü görmedi mi bilmiyorum. O zaman internet yok benim gibi yazıp görememiştir ama büyük ihtimalle benzetmiş o da. Dolayısıyla bu kısrak başı bu topraklar hakikaten çok zengin. At gibi şahlanmış zamanı gelmiş ve dünyanın hiçbir yerine nasip olmayan biraz önce müdürümüzün söylediği gibi bazı medeniyetleri sadece bu topraklar görmüş ve o medeniyetler hakikaten dünyaya hakim olmuş. Yani burada bir kurulmuş bir çadır topluluğu falandan bahsetmiyoruz. Bugün Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin vitrinlerinde hadi canım bunca yüzyıl önce bunlar mı yapılmış diye sizi hayrete düşürecek eserleri ortaya çıkaran medeniyetlerden bahsediyoruz. Bu program dinlendikten sonra koşarak gidilmesini diliyorum müzeye.
En kısa zamanda ben gideceğim söz veriyorum. Gerçekten kendime bir ödül olarak bunu koydum. Paleolitik çağdan başlayarak Anadolu'da yaşayan uygarlıkların izlerini taşıyan eşsiz bir koleksiyona sahip Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve bu özelliği nedeniyle 1997 yılında Avrupa'da Yılın Müzesi unvanını elde etmiş. Ve artık müzenin içine de adım atalım dilerseniz. Biraz araştırma yaptığımızda karşımıza müzede yaklaşık 180 bin civarında tarihi buluntunun olduğu ve ancak 7-8 bininin sergilenebildiği bilgisi çıkıyor. Efendim doğru mudur bu? Bunlar çok büyük sayılar.
Doğrudur. Şöyle Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin şu anda depolarımızdaki eser sayımız 198 bin civarında eserimiz mevcut. Ve son yapılan depo çalışmalarımızda da tüm eserler kendi kategorilerinde ayrılmıştır. ayrılmış kendi bal neminde ve kendi sıcaklığında korunmaktadır. Bunlardan sadece 6500 ya da 7000'e yakın diyelim. Çünkü sürekli değişiyor vitrinlerimiz. Sürekli. Çünkü vitrinden çıkarıp sergilediğimiz, sergiden çıkarıp depoya koyduğumuz ya da depoda hiç vitrine çıkmamış eserleri sergilediğimiz dönemler olduğu için bu sürekli değişiyor. Ama 7000'e yakın eser şu anda vitrinlerimizde sergilenmekte. Öyle söyleyeyim.
Peki müzeye geldik. Müze nasıl bölümlenmiş? Eserler nasıl sergileniyor? Kronolojik olarak dedik az önce. Yani ziyaretçileri nasıl bir tur bekliyor?
Yani mağara döneminden itibaren eserler başlıyor. Ve insanların eserleri, yapış şekilleri ya da eserlere ihtiyaç şekillerini siz müzede görebiliyorsunuz. Yani paleolitik dönemden, mağara döneminden çıkıp neolitiğe geçtiklerini, neolitik dönemde kendi kapkacaklarını nasıl yaptıklarını, hatta nasıl acemi kapkacak yapıcısı olduklarını söyleyeyim. Oradaki eserler görüyorsunuz.
Bunları uzman olmayan biri anlayabilir mi? Herhangi bir göz bunları anlayabilir mi? Ayırt edebilir mi acaba?
Hayır. Değil, bunun değil için mi? Arkeoloji var.
Ama ayırt edilecek bazı şeyleri de söyleriz şimdi.
Elbette. Şöyle, arkeoloji bunun için var. Her dönemin kap formu, her dönemin kap içeriği, kullanılan kili bile, yani bir kırığından bile siz hangi döneme ait olduğunu arkeoloji okumuşsanız anlarsınız. Yani o anlamda her gelen, yani bir Neolitik'teki bir eseri çıkartıp Roma'ya koyduğunuz zaman aslında sırıtır arkeologlar bilir ama vatandaş bilmeyebilir. Yani o anlamda herkes ayırt edemeyebilir. Bu uzmanlık işidir. Onun hangi döneme ait olduğunu biz bildiğimiz için.
Bu anlamda izleyicilerin, dinleyicilerin bir sıkıntı çekmesine
gerek yok.
Hiç öyle numara yapılmıyor.
Zaten,
hepsi yerinde duruyor.
Zaten hepsini kronolojik olarak, yani zaten başka şekilde gezme şansınız yok. Mutlaka o şeyi izlemek durumundasınız. Neolitikten, işte paleolitikten başlıyorsun. Neolitikten sonra dünyanın mesela en sağlıklı kapkacaklarının olduğu kalkolitik döneme geliyorsunuz. Ve üzerindeki motiflerin Anadolu'daki tüm halı, kilim motifleri olabilecek motifler olduğunu görüyorsunuz. Anadolu'ya ait olduğunu görüyorsunuz. Yani biz şu anda hiç okuma yazması olmayan, atıyorum Burdur'un en ücra ağlasının en ücra yaylasındaki bir ninemizin dokuduğu kilimde siz Neolitik ya da Kalkolitik dönem figürlerini görüyorsunuz. Bu işte biz buna Anadolu diyoruz. Anadolu insanın DNA'sına işlemiş diyoruz.
Peki sizce Sayın Yalçın, bizim biraz arkeoloji okumamız, bu konularda bilgi sahibi olmamız gerekir mi bu müzeyi anlayabilmemiz
için? Biz okumayanlar olarak konuşalım şimdi. Ben hemen daha en baştaki bir leopar deseninden bahsedeyim. Giden herkes bulacak bunu. Arkeoloji okumasına gerek yok. Orada Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin o muhteşem dizilimiyle çok rahat bilecekler, bulacaklar bunu. Anadolu o kadar zengin ki doğası, kültürü, tarihiyle. Biz Anadolu leoparı demişiz. Bir zamanlar sahip olduğumuz, bolca sahip olduğumuz leopara. Anadolu Medeniyetleri Müzesi de bu kadar eskiye gittiğine göre orada bolca leopar var etrafta, eserler arasında. Bu arada Anadolu leoparı demiş, soyunu da tüketmişiz. Bu da ayrı bir durum. Çünkü 1974'te Ankara'da, Beypazarı'nda vuruluyor, öldürülüyor. Daha sonra da 2000'li yıllarda Bitlis ve Siirt'te de görülüyor, yine öldürülüyor. Umarım insanlardan kaçmış bir yerlerde yaşıyorlardır. Şimdi müzeye gittiğiniz zaman heykelciklerin üzerinde, bazılarının üzerinde böyle nokta nokta nokta benekler göreceksiniz. İşte onların hepsi leoparlara gidiyor. Tabii baştan sona bütün eserlerden bahsetmiyorum. Baştaki eserlerden bahsediyorum. Sonra biz Anadolu'da harika bir isim vermişiz. Uzuvlarını da büyüterek, işte kalçasını, göğüslerini büyüterek Bereket Ana demişiz. Bereket Ana'nın Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde harika bir şekilde tek başına sergilendiği, değişmedi değil mi Sayın Müdürüm?
Değişmedi.
Bereket Ana heykelciyi 8000 yıllıktır ve oturduğu koltuğun kolçakları leopardır. Yani bunun için sadece biraz hızlı geçmemek gerekiyor vitrinin önünden. Şöyle bir durup bakıldığında leopar orada bir fark edilir. Başıyla, leopar başıdır iki tarafında kolçakların. Daha sonra da diğer heykelcikler gezildikçe Aa bir dakika, leopar var burada diye minik bir leopar turu yapılabilir. Bence Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin birden çok gezilmesi gerek ve her gezide bu tip ayrıntılar takip edilirse unutulmaz geziler çıkar ve tekrar tekrar da gidilmek istenir. Hatta çocuklara bu tip ayrıntıları verdiğiniz zaman inanın bir daha müzeye gideceğiz mi cümlesini, sorusunu duyarsınız. Bu da çok mutlu eder
Şimdi yeri
herhalde.
gelmişken sorayım o zaman Sayın Kıraç'a. Farklı yaş gruplarının ilgisini çekmek için de bazı farklı sergileme yöntemleri de var değil mi?
Var. Müzeler asabi yer. Sebebi şu, müzeye gittiği zaman çocuklar dokunmayın, vitrine yaklaşmayın ya da işte ne bileyim veya görme engelli çocukların biz bir araştırma yaptığımızda görme engelli çocukların müzeyi sadece kaldırım taşlarından anlayabildikleri, gezebildiklerini öğrendik. Sadece taşlara ya ayak ucuyla veya işte görme engelli sopasının ucuyla dokunup ha müze
Çünkü
burasıymış.
camlar var bir
Hiçbir
de
şey,
dokunmak
evet her
mümkün
şey
değil.
canlıların içerisinde. Yani müzecilik böyledir çünkü kıymetli olan eserleri yine kıymetini binaen camların içerisine alıyorsunuz. Veya işte mesela bizde dediğim gibi hava geçirmeyen camlar var. İşte şey nemini sabit tuttuğumuz eserler var. Bunun için müzeler aslında asabi yerler çocuklar için. Ama biz bu araştırmayı öğrendikten sonra Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde sürdürülebilir, dokunulabilir bir müzecilik anlayışı başlatalım istedik ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte TÜBİTAK SAGE'nin desteğiyle Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde tüm çocukların eserlere dokunabileceği alanlar oluşturduk. Şu anda ilk etapta 26 eserimizin replikalarını birebir yaparak bunların yine önce taramalarını TÜBİTAK SAGE ile yaptık. Daha sonra ileri teknolojileri birlikte bunların baskılarını yaptık.
Çok güzel bir düşünce gerçekten.
Sonra bunları sağlıklı kaplama malzemeleriyle kaplayıp sarı bir renk özellikle seçtik ki çünkü şunu öğrendik. Aslında görme engellilerin bazıları %10 görüyor mesela ve görebildikleri tek renk sarı. Bu nedenle sarı renge de boyayarak onların dokunabilecekleri bir platform oluşturduk. Ve o platformda eserin önüne geldiği zaman biraz da teknoloji katarak yaptık. Cep telefonu varsa cep telefonundan o programdan eserin önüne geldiği zaman hem eseri dinliyor hem esere dokunarak öğrenmeye çalışıyor. Braille alfabesinden eserle ilgili bilgi alıyor. Tabii dedim ya onu biz teknolojik malzemeyle yaptık ama eserin malzemesi neyse yanına da taşsa bir taş koyup yüzey olarak da işte buna benziyor diye hissedebileceği bir alana dönüştürdük.
Yani bir ilke imza atmış aslında, böyle bir ilke imza atmış Anadolu Medeniyetleri Müzesi engelsiz müze girişimiyle engelli insanlarımızın yaşamın içinde daha sık yer almasını sağlaması açısından da çok önemli gerçekten. Müzenin içerisindeki parçalara da çok kısaca, çok hızlıca değinecek olursak çok önemli parçalar var gerçekten. Gitmeden de bunları anlatmak aslında mümkün değil ama 15 milyon yıl önce yaşamış fil, gergedan, dev kaplumbağa, 10 milyon yıllık zürafa kemikleri, Ankara'nın sembolü güneş kursu, Milattan önce 770 yılına ait oyuncak at koşulu araba modeli, Hitit eseri inandık vazosu, Hurri temsili, boğa biçimli törensel kaplar, bahsedebileceğimiz en önemlilerinden sizin eklemek istedikleriniz var mıdır?
Tabii bir bin tane daha ekleyebiliriz aslında. Ama dünyanın en eski haritası girer girmez karşınızdadır.
Şehir planı.
Şehir planı. Buna şehir planı, harita ya da resmi deniyor. Veya onun yanındaki o, ben daha baştayım, öteye gitmiyorum. Yanındaki o mağara resmi, mağara resmindeki iki renklilik, bu dünyada çok örneği olmayan, işte mağaralar sayıldı mı, resim olan mağaralar sayıldı mı, tamam çok güzel, 10 tane belki 20 tane 100 tane çıkabilir ama bir müzede, Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde bunu görmek, üstelik dediğim gibi avcıların renklerini iki farklı görmek gibi son derece özellikli eserler vardır. Sadece bir tümülüsten çıkan eserlerden hiç söz edilmedi. Onlar dünyanın unik mi, tek mi, eşsiz mi ne diyebilirsek.
Şöyle buyurun, toparlayayım istersen.
Lütfen,
hocam.
Lütfen. Ben başlamıştım 1000 taneyi saymaya.
7000 tane dediğimiz eserin aslında 7000'i de unik eser olarak çıkmıştır. Hı-hı. Dünyanın hiçbir yerinde göremeyeceğiniz eserlerdir onlar. Tümülüs'ten kastettiğiniz eser de Midas tümülüsüdür ki Midas'ın eserlerini de yine ziyaretçilerimiz müzemizde görebilirler.
Çok az süremiz kaldığı için ben çok hızlı bir cevap almak istiyorum. Ona göre soracağım size. Sanal tur imkanı da var. Pandemiyle birlikte uygulamaya konulan bir hizmet mi bu? Yoksa daha önce de böyle bir imkan var mıydı?
Pandemiyle birlikte uygulamaya kondu. Bakanlığımız yaklaşık 20 müzeyle ilgili sanalmuze.gov.tr adresini girip bu müzelerde sanal olarak ziyaret edebilir ziyaretçilerimiz.
Hı hı. Peki Sayın Kıraç, hayata geçirilmek üzere bekleyen yeni projeler var mıdır müzeyle ilgili?
100. yılımızda biz 50'ye yakın projeyi hayata geçirmeye çalıştık. 101. yılımızda yine 2 adet Başkent Kültür Festivali kapsamında çok yoğun sergi ve basım yayın çalışmaları yaptık, sempozyumlar yaptık. Yine biz Cumhuriyet'in 100. yılı için şimdi hazırlanıyoruz ve Cumhuriyet'in 100. yılında Ankara Arkeolojisi ile ilgili Ankara'yı biraz daha ön plana çıkaracak büyük bir külliyat, bir eser çalışması üzerinde de şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Yine sergi çalışma, mesela Ankaralı Gladyatörler sergimiz şu anda devam ediyor. Mesela görebilirler. Ankara'da gladyatör düşünün. Bu sergimiz devam ediyor. Buna benzer yaklaşık 20 civarında sergimizi biz bu yıl içerisinde, önümüzdeki yıl içerisinde yürürlüğe koyacağız. Ziyaretçilerimizi bekliyoruz her zaman.
Evet efendim. Atalarımızın yaşam tarzları, inançları, zevkleri, yetkinlikleri ve daha pek çok şey hakkında bilgilenmemizi sağlar yaşadıkları dönemlerden kalanlar ve elbette onları görmemizi sağlayan müzeler. Anadolu'daki bütün uygarlıkları kapsayan ve onlardan kalanları bize sunan, daha savaş şartları devam ederken Atatürk'ün emriyle kurulan ve dünyanın sayılı müzeleri arasında yer alan Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ni konuştuk bugün. Ama konuşmak yetmez. Bu kadim topraklar üzerinde yaşayan uygarlıklara, o eşsiz eserlere yakından bakmak, o havayı solumak üzere eski zamanların kapısını açan müzeden içeri bir adım atmak gerekir. Ankara Ankara'nın bugünkü konukları araştırmacı yazar Doktor Necati Yalçın ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürü Yusuf Kıraç'tı. Çok teşekkür ediyoruz efendim geldiğiniz için.
Biz de teşekkür ediyoruz.
Çok sağ olun.
Geçmişi geleceğe taşıyan şaşırtıcı ve etkileyici öyküsüyle Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ni anlattı konuklarımız bizlere. Program yapımcımız Neslihan Değirmencioğlu, teknik yapımda Aslı Yıkılmaz ve spikeriniz ben Burcu Aydemir sizlerle beraberdik. Bildiğimiz Ankara'nın bilmediğimiz yönlerini konuşacağımız bir başka programımızda buluşuncaya dek esen kalın.
Ankara, Ankara.